Amerika'nın sesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli ama aynı zamanda savunma alanı konusunda uzman bir isim olan Sayın Halun Solmaz Türk'le birlikteyiz. Sayın Solmaz Türk, Amerika'nın sesine katkınız için şimdiden çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim efendim, buyurunuz.
Efendim, bugün kanun hükmünde kararname, bu olağanüstü hal kapsamındaki 3. kararname yayınlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yeni ihraçlar olduğu gözlendi. Ancak bunun yanı sıra önemli kararlar var. Kuvvet komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandığı görülüyor. Bir sonraki adım da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ifade ettiği üzere Genelkurmay Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı'na bağlanması söz konusu olabilir. Öncelikle bu kuvvet komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığı'na doğrudan bağlanması hususunu değerlendirir misiniz?
Bu kararın vahim bir hata olduğunu, siyasi bir hata olduğunu düşünüyorum. Askeri gereklilik açısından büyük bir karmaşa yaratacak ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kontrol sistemini temelinden kargaşaya sokacak bir uygulama. Hele hele bu karar alınırken Genelkurmay Başkanlığı'nın statüsünün açıkta bırakılması, boşlukta bırakılması durumu daha da vahim hale getiriyor. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem ülke içinde hem sınır ötesinde ciddi muharebe operasyonları yürüttüğü bir dönemde böyle bir adımın atılmış olmasını doğrusu hayretle karşılıyorum.
Efendim, şöyle eleştiriler var kamuoyunda. Şimdi darbenin önlenmesi konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri de kendi içerisinde bir tavır aldı. Ve Junta'ya karşı bir tavır aldılar. Komuta kademesi darbeye katılmadı. Ama şimdi doğrudan silahlı kuvvetlerinin yapısına ve Yüksek Askeri Şura'nın da yapısına yönelik pek çok değişiklik geliyor peş peşe. Bu da soru işaretleri yaratıyor toplumda. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Tabii bu iki yönden dikkat çekici. Birincisi bu tür kararların, kararnamelerin, kararname uzun bir kararname, çok uzun bir kararname. Bu kadar kısa bir süre içinde hazırlanması mümkün değil. Demek ki bunlar hazırmış, bir fırsat bekleniyormuş. Yani siyasi ortamın uygun hale gelmesi bekleniyormuş. Yani off the shelf bir hazırlıkmış. Şimdi bu fırsat diye bunu yürürlüğe koydular. İkincisi, asıl dikkat çekici konu şu. Tabii muhalefet darbe girişimi anından itibaren hükümete destek verdi ve darbeye karşı hükümetin yanında yer aldı. Ve daha sonra da bunu fiili adımlara dönüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la mesafede durmalarına rağmen ve Türk devletinin bütün temel kurallarını göz ardı eden ve Türk devletinin temel kültürüne, kuruluşuna, değerlerine aykırı bir sembol olarak kurulan saraya gitmeme konumunda olmalarına rağmen bunu bile aştılar ve olumlu bir adım attılar. Ve olağanüstü hal kanununa destek verdi siyasi muhalefet. Şimdi bunun hemen arkasından böyle olumlu bir ortam oluşmuşken, yani Türkiye'de demokrasinin ileriye doğru gitmesi yönünde ümitler yeşermeye başlamışken, bu kadar hayati ve bu kadar önemli, bu kadar kritik kararların muhalefetle danışmadan böyle bir oldu bitti şeklinde cumartesi pazara bağlayan gece resmi gazetede yayınlanması, öyle böyle bir oldu bitti bir feo komple yaratılması, tabii ki Türk iç siyasetindeki kamplaşmayı tekrar geri getirecek. Yani neresinden bakarsanız bakın son derece talihsiz bir karar. Yani bunu açıklamakta aciz kalıyorum, öyle söyleyeyim. Tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi içinde de üzerinde de çok menfi etkileri olacak. Zaten çok uzun bir süredir Türk Silahlı Kuvvetleri çok fazla saldırıya maruz kaldı. İşte Ergenekon davası, balyoz, casusluk, diğer davalar ve kendi içinde bir travma yaşadı. Şimdi bunun arkasından bu darbe teşebbüsü, yani Fethullah Gülen örgütünün darbe teşebbüsü bu travmayı bir kat daha arttırdı. Yani bir felaket halinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstüne bu düştü. Şimdi bunlar yetmiyormuş gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle subay ve az subaylar üzerine, yani rütbeli personel üzerinde son derece moral bozucu etkisi olacak çok açık bu kararların alınması arka arkaya geliyor ve bence bir siyasi sorumsuzluk ve siyasi opportunist bir yaklaşım simgeleri, örneği. Tabii neresinden bakarsanız bakın, emekli bir asker olarak da, bir Türk vatandaşı olarak da son derece üzücü ve gelecek hakkında son derece endişe verici gelişmeler.
Efendim peki Yüksek Askeri Şura'nın yapısındaki değişiklikler için yorumunuz ne olur? Daha fazla sivilleşme gerekçe gösteriliyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi bakınız, bu bence çok önemli bir konu değil. Yani Yüksek Askeri Şura netice itibariyle terfilere ve görevlendirme, yani tayinlere karar veriyor. Yani burada profesyonel, askerin profesyonel değerlendirmelerine, hazırlığına saygı gösterildiği takdirde, yani buraya sivil siyasetçilerin katılımında ben hiçbir mahsur görmüyorum. Şimdi tabii sorun şu. Yani öyle bir paket ki, böyle bir çorba şeklinde her şey içine atılmış. Yani kuvvet komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması ve Genelkurmay Başkanlığı'nın ortada boşlukta, yani İngilizce limboda bırakılması gibi bir durum, böyle hayati çok vahim bir durum yanına, efendim işte Yüksek Askeri Şura, işte şu bakan bu bakan da katılsın gibi bir şey konulmuş. Bunlar tabii birbiriyle mukayese edilemeyecek şeyler. Yani Yüksek Askeri Şura'nın işte fonksiyonu belli, dediğim gibi. Bu bir idari fonksiyon. Zaten fiilen siyasi iradenin dışında, yani son 7-8 senedir zaten tayinler yapılmadı. Yani bugün atılanların hepsi siyasi iradenin onayıyla buraya gelenlerdir. Dolayısıyla o açıdan bir sakınca, bir mahsur görmüyorum. Yeter ki askerin profesyonel değerlendirmesine saygı gösterilsin. Liyakat, askeri liyakat, yani siyasi sadakat değil, iktidar partisine siyasi sadakat değil, askeri liyakat esas alınsın. Ama bu yani orada sivillerin olup olmaması ile ilgili bir konu değil. Bu açıklıkla, şeffaflıkla ilgili bir konu. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi içinde mesela sicil verme sisteminin açık hale getirilmesiyle ilgili bir konu. Ama dediğim gibi, yani hayati böyle çok önde bir konu değil. Asıl önde olan konular askeri eğitim öğretim sisteminin, özellikle üst seviye eğitim öğretim sisteminin tümüyle revize edilmesi ve hiçbir tartışma olmaksızın kamuoyunda, efendim, askerin hiçbir katkısı olmaz revize edilmesi ve de asıl emir komuta sisteminin, yani stratejik emir komuta sisteminin, organizasyonunun tamamen siyasi kararlarla böyle bir cumartesiden pazara geçerken bir gece kararnamesiyle böyle içinden çıkılmaz, son derece gayri rasyonel ve dünyada örneği olmayan bir hale getirilmiş olması, bunları birbirinden ayırmak lazım ve asıl problemli sahaların üzerine eğilmek lazım. Yoksa Yüksek Askeri Şura'da efendim 2-3 bakanın daha bulunması bence hiçbir mahsuru yok. Belki daha da iyi olur.
Tam bu değindiğiniz noktayı o zaman aydınlatalım efendim. Harp akademileri de kapatıldı. Bunlar Türkiye'nin askeri teamülleri ve gelenekleri itibariyle çok önemli okullar olarak biliniyor. Tarihi okullar olarak biliniyor ve Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. Bu Türkiye'yi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni nereye götürür?
Şimdi tabii bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim öğretim sisteminde ve askeri kültüründe, kurumsal kültüründe ciddi bir travma yaratacak. Bir kargaşa, özellikle bunun böyle birdenbire yürürlüğe konulması. İşte mesela deniyor ki kararnamede, mesela bu sene mezun olması beklenen öğrenciler var. Yani subay nasip edilmesi gereken öğrenciler var. Bunların subay nasip edilmeyeceği, işte üniversitelere dağıtılacağı anlaşıldığına göre diğer birinci, ikinci, üçüncü sınıflardakiler de dağıtılacak. Şimdi bakın, yani askerlik herhangi bir meslek değil. Askerlik bir gönül verme mesleği. Şimdi buraya giriyorsunuz ve askeri liselerimiz, askeri liselerdeki öğrencileri de alacaklar, işte sivil liseleri de dağıtacaklar. Yani askeri ve buradan mezun olan subaylara diğer mesleklerden ayıran özellikler var. Bu özellikler ancak bu askeri lise ve harp okulları ve harp akademilerinde, yani birbirine bağlı bir sistem içinde verilebilecek bir eğitim ve motivasyon, belki doktrinasyon bir ölçüde. Şimdi bunların tümünü elinizin tersiyle bir gecede silip, bunun yerine deve mi kuş mu belli olmayan bir deve kuşu bir sistem koyuyorsunuz ve bütün bu öğrencileri çil yavrusu gibi dağıtıyorsunuz. 1960'ta işte 63'te olduğu gibi. Şimdi dolayısıyla en azından bir küskünler kitlesi yaratıyorsunuz. Ve aynı zamanda 4-5 sene oluyor, subay giremiyor. Yani bu kaynaktaki adamı nasıl karşılayacaksınız? Zaten binlerce subay ihraç ettiniz. Bir de şimdi 4 sene harp okullarından genç temel subay çıkmayacak, takım komutan seviyesine çıkmayacak. Peki ne olacak? Yani o zaman tabii insanlar şunu söylüyorlar. Yani dışarıdan İmam Hatip mezunlarını mı oraya dolduracaksınız diye bir şüphe doğuyor. Dolayısıyla bütün bunlar Türkiye'de biliyorsunuz Türkiye kamplaşmış bir toplum haline geldi. %50 Tayyip Erdoğan'a tapıyor. %50 Tayyip Erdoğan'dan nefret ediyor. Şimdi dolayısıyla bu nefret eden veya tereddüt eden veya şüphe duyan %50 şimdi bütün bunlara daha da büyük bir şüpheyle yaklaşacak. Sonra ne olacak? Kamplaşma daha da derinleşecek. Düşmanlık daha da derinleşecek. Husumet daha da derinleşecek. Bundan ne orduya ne ülkeye hayır gelmez. Gelmiyor zaten ve gelmeyecektir. Bu nedenle endişeliyim. Ha, şu olabilir sanıyorum. Yani muhalefetin biraz da harekete geçmesi. Çünkü şu ana kadar çok olumlu yaklaştılar. Çok olumlu, iyi niyetli yaklaştılar. Ama şimdi hükümetin hiç de iyi niyetli olmadığı, kötü niyetli olduğu, sürekli hesap yaptığı ortaya çıktı. Muhalefet ne yazık ki sanıyorum kaçınılmaz olarak muhalefeti sertleştirecektir. Ve bu kararların bir kısmının geri çevrileceğini ve bir tartışma sonucu, kamuoyunda bir uzlaşma, bir fikir birliğine ulaşma sonucu hayata geçirileceğini ve bir takım vahim adımlardan, yani daha sonra onarılması mümkün olmayan tehlikelerden, zararlardan geri dönüleceğini, kaçınılabileceğini ummak istiyorum.
Ben son olarak size şunu sormak isterim. Peş peşe iki ayrı kararnameyle ihraç kararları da alındı. Bu ihraçlar arasında tek tük de olsa bazı mağduriyetler ifade ediliyor. Yani cemaatle hiç ilgisi olmadığı, tam tersi hatta görüşlere sahip olduğu, tam tersi cemaatle de daha öncesinde ordu içerisinde mücadele verdiği ama birdenbire tutukluluk gözaltı haline alındığı ve şu anda da TSK'dan ihraç edildiği gibi tek tük vakalar var. Size de böyle şikayetler geliyor mu? Böyle mağduriyetler söz konusu mu?
Şimdi böyle şikayetler geliyor. Böyle mağduriyetler var. Benim tanıdığım isimler de var. Ne yazık ki. Tabii ihraç deyince insanlar ihracın ne anlama geldiğini tam bilmiyor olabilirler. İhraç demek kendinizi birdenbire dışarıda çıplak olarak bulmanız demek. Yani ne bir geçmişiniz, ne bir makamınız, ne bir rütbeniz, ne de bir gelir kaynağınız kalıyor. Yani sanki dünya yeni gelmiş gibi ortada kalıyorsunuz. Hiçbir güvenceniz, sosyal güvenceniz olmaksızın. Bu çok ağır bir şey. Şimdi bunlar sadece ve sadece olağanüstü hal kanunu ve olağanüstü hal durumuna dayalı olarak yapılabildi. Bakın bu kararnamenin ikinci ve üçüncü maddesinde de hukuk yolu yani bir mahkeme kararıyla mahkumiyet olmaksızın diyor çok açık bir şekilde. Bir kere bu hukuksuzdur. Yani bu evrensel hukuk kurallarına ve normal koşullarda Türkiye'deki kanunlara ve hukuk sistemimize aykırıdır. Bağımsız mahkemelerce doğal hakim kuralına göre yargılanıp da mahkum olmadıkça hiç kimse darbeciler dahil böyle bir muameleye tabi tutulamaz. Bu kendisi ayrı bir darbedir. Bakın binlerce insandan, on binlerce insandan söz ediyoruz ve bundan aileleriyle beraber yüz binleri buluyor. Yeni bir küskünler, yeni bir devlet düşmanları kitlesi yaratılıyor. Yani bu insanların hepsini aynı kaba koyup da ondan sonra hepsini siz darbecisiniz deyip ihraç etmek, ondan sonra cızsızlık ortada bırakmak, hiçbir mahkeme kararı olmaksızın keyfi olarak idari kararla ortada bırakmak, üstelik de yani bir geceden bir ertesi güne yapmak hukuksuzdur. Bundan ülkeye hiçbir hayır gelmez. Geçmişte bu hatalar yapıldı. Kimler yaptı? Geçmişte darbeciler yaptı. 1960'da darbeciler yaptı. 71'de darbeciler yaptı. 80'de darbeciler yaptı. 97'de darbeciler yaptı. Şimdi bunu hükümet yapıyor. Yani kendi iddialarına göre demokratik yollarla seçilip iktidara gelmiş mevzu hükümet yapıyor. Ve neyle yapıyor? Muhalefetin desteğiyle yapıyor. Şimdi muhalefet bunları görmüyor mu? Görüyor. Şimdi işte bu nedenle endişeliyim. Bir taraftan çok sayıda insan mağdur oluyor ve darbe yapmış olsalar bile hukuka aykırı olarak muameleye maruz kalıyorlar. Bir taraftan da siyasi muhalefet kendini kandırılmış, aldatılmış hissediyor. Dediğim gibi neresinden bakarsanız bakın bu ülke için hayırlı adımlar değil bunlar.
Biz bu yorumlarınız ve değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz.
Ben de size teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Teşekkürler.